Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun bu mübarek Ramazan ayında. Efendim, Ramazan'ın ortasına yaklaşıyoruz neredeyse. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, ilk dinleyicimizin iki sorusu var. Şöyle bize yazmış. Sabah namazını ezan okunur okunmaz kılabilir miyiz? Yoksa bir müddet beklemek gerekir mi? Bir de teravih namazı sünnet-i müekkede midir?
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namazlar vakitleri tayin edilmiş, üzerimize farz kılınmış ibadetlerdir. Namazın olmazsa olmazlarından bir tanesi vaktinin girmiş olmasıdır. Küçüklükten beri sıbyan mekteplerinde veya şimdiki adıyla yaz kurslarında dini tahsil yaparken namazın 12 tane şartı var. 6'sı içinden, 6'sı dışından, dışından olanlara şart, içinden olanlara rükün diye söylediğimiz, öğrendiğimiz bir mesele bu aslında. Namazın şartlarından bir tanesi de namazın vaktinin girmiş olmasıdır. Binaenaleyh eğer namaz vakti girmeden kılınmışsa bir namaz, o namaz vaktin namazı olmaz. Söz gelimi, şimdi mesela biz saat 9'da bu programı çekiyoruz. Öğle namazının vaktine 3 saat, 4 saat var. Şimdi vaktimiz var, imkanımız var. Öğle namazını da şimdiden kılsak, öğle vakti girdiği zaman işte uçağımız var, yolculuğumuz var, binaenaleyh namazı kılabilecek imkanımız olmayacak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Çünkü şart demek, onsuz olmaz demek. Mesela namazın şartlarından bir tanesi abdesttir. Abdestsiz namaz olur mu? Olmaz. Namazın şartlarından biri de vakittir. Vakit girmeden namazı kılamayız. Yani o vaktin namazını kılamayız. Şimdi istediğimiz kadar namaz kılabiliriz. Kim namaz kılmamıza mani olabilir? Yeter ki kerahat vakti olmasın, istediğimiz kadar nafiledir, kazadır, namaz kılabiliriz. Fakat öğle namazının namazını kılacaksak eğer, öğle namazının vaktinin girmiş olması gerekir. Bu soruyu kardeşimiz sabah namazı için soruyor. Niçin sabah namazı için soruyor? Çünkü memleketimizde Hanefi ağırlıklı olarak vatandaşlarımız Hanefi mezhebindenler. Binaenaleyh Hanefi mezhebinde sabah namazı olabildiğince geciktirilerek kılınması faziletlidir. Diğer namazlarda vakit girer girmez namazın kılınması as-salatu ala vaktiha, vakti girdiğinde namazın kılınması müstahap görülmüş, faziletli görülmüş. Binaenaleyh öğle namazı ezanı okunduktan sonra eğer beklediğimiz ettiğimiz kimse yoksa, normal bir zamanda isek hemen sünnetini kılıp peşinden de farzını, peşinden sünnetini kılmak suretiyle öğle namazını ikmal etmiş oluruz. Elbette camide kılınması, elbette cemaatte kılınması uygundur. Fakat sabah namazı eğer cemaatle kılınacak ise cemaatin sayısını artırabilmek için beklemek Hanefi mezhebinde daha faziletli görülmüş. Diğer mezheplerimizde sabah namazı da diğer namazlar gibidir. Ezanla birlikte işte 15-20 dakika cemaatin toparlanması için beklenilir. Peşinden de sabah namazı kılınır. Eğer evde kılıyorsanız ve işte hanım kardeşlerimiz evde kılıyorsa, o zaman ezanla birlikte kılınması daha uygun görülmüş. Fakat sabah namazıyla ilgili memleketimizin Hanefi olmasından kaynaklı, az önce söylemeye çalıştım, uygulama vakit girdikten sonra ezanın bir yarım saat geç okunmasıdır. Böylelikle cemaatin gelmesi beklenir. Kaldı ki cemaate de vaktin çıkmasına yarım saat kala veya bazı camilerde 20 dakika kala durulur. Böylelikle herkes bilir ki filan camide işte 6'yı 20 geçe güneş doğuyorsa 6'dadır. 6'da güneş doğuyorsa 6'ya 20 kala veya 5.30'da sabah namazı cemaatle farza durulur. Ramazan'a gelince asıl kardeşimizin sormak istediği bu. Ramazan'da sabah ezanı iki şey ifade ediyor bizim için. Birincisi imsak vakti başlamış, yani oruç başlamış demektir. İmsak tutmak demek, artık ağzımızı tutacağız. Yemeden, içmeden ve her türlü orucu bozacak şeylerden imtina edeceğiz. Bu yönüyle oruç ezanla birlikte başlamaktadır. 80'li yıllardan önce memleketimizde ben hatırlıyorum çocukluğumda oruç tutarken ezan bitene kadar yiyebilirsin derdi rahmetli annem. Biz de ona göre ezan bitene kadar yerdik. Ezan bitince de keserdik yemeği içmeyi. Çünkü bir ihtiyat payı vardı. Ne diyor bu ihtiyat payı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da sabah namazında iki tane ezan okunmuş. Yani sabah vakti, sabah namazında demeyeyim de sabah vakti iki tane ezan okunmuş. Biri seher ezanı olarak okunmuş. O ezanla birlikte insanlar teheccüde kaldırılıyor. Yani kalkın iki rekat teheccüd namazı hiç olmazsa kılın. İkinci ezan sabah namazının vaktinin girdiğini ilan eden, bildiren ezan. Bu birinci ezanın veya ikinci ezanın arka planında ise şu var. Sabah aydınlığın, artık güneşin aydınlığının dünyaya yansımasıyla başlıyor. Doğuda iki türlü beyazlık, aydınlık görülüyor. Bunlardan ilk görünen fecr-i kazip denilen yalancı fecirdir, yalancı doğuştur. Burada ışık doğudan görülür ve dikine olarak yükselir. Bir müddet sonra da 10-15 dakika sonra da bu ışık kaybolur. Bu ışık kaybolduktan sonra yeni gelen ışık yine doğudan görünmeye başlar ve enine genişleyerek yayılır. Bu ikincisine fecr-i sadık diyoruz. Bu ikincisiyle beraber sabah namazının vakti girmiş olur. Hemen hemen hiçbir alimimiz sabah namazının fecr-i sadıkla girdiğinde ihtilaf etmemişlerdir. Yani doğudaki beyazlığın sökün etmesiyle, aydınlığın ortaya çıkmasıyla, enine bir şekilde büyüyen aydınlığın ilk çıkmasıyla beraber artık sabah namazının vakti girmiştir. Böyle olunca bu sabah namazını, bu vaktini gören kimse için sabah namazı, bu alameti gören kimse için sabah namazının vakti girmiş demektir. Ama biz şimdi şehirlerde yaşıyoruz. Bir de tabii 50-60 senedir, belki de 100 senedir tembellik üzerimize çöktü. Kimsenin gökyüzüyle bir irtibatı yok. Oysa Cenab-ı Allah günde 5 defa yerine getirdiğimiz namaz ibadetini gökyüzüne bağlamış. Yani gökyüzüyle irtibatlı bir hadise. Binaenaleyh bir mümin daima gökyüzüne bakmalı. Gökyüzündeki alametler ve işaretlere göre namazının vaktini tayin etmeli ve namazına başlamalı. Ama artık saatle herkes işini görüyor ve astronomi bilimi de çok ilerlediği için ne zaman gün doğumu olur, hangi saatte başlar, hangi dakikada, hangi saniyede, hangi salisede, bunların hepsini tespit edebilmektedirler. Bu yönüyle dünyaya ilk aydınlığın düştüğü vakit ne zamandır diye hesaplamalar yapılmış. Memleketimizde, Diyanetimizin yıllardır astronomlarla beraber, yani astronomi bilginleriyle beraber yaptığı hesaplar, kitaplar neticesinde bugünkü elimizde olan mevcut takvimde gösterilen şekliyle sabah namazının vakti girmektedir. Sabah namazının vakti aynı zamanda da orucun başlama zamanıdır. Orucu başlatırken olabildiğince ihtiyat, yani ne olur ne olmaz, belki hesapta kitapta bir yanlış olabilir diye, olabildiğince erken oruca başlamak esastır. Nitekim az önce ifade etmeye çalıştım. 80'den önce bir ihtiyat payı olarak söz gelimi, bugün mesela İstanbul'da 4'ü 10 geçe eğer imsak olmuşsa, bundan 60 sene önceki takvimlerde bu 3'ü 50 geçe gösteriliyordu. Aynen bugün 3'ü 50 geçe gösteriliyordu. Niye? Bir 20 dakika kadar bir ihtiyat payı, ne olur ne olmaz insanlar, çünkü son dakikaya, özellikle de bizim milletimizin böyle bir tez canlılığı vardır, her işini son dakikaya bırakır. Adam oturur durur efendim ilacını içecek, ezanın Allahu Ekber demesini bekler. Binaenaleyh böyle sakatlıklara, orucun zedelenmesine yol açmasın diye o günün Diyanet İşleri bunu biraz önceden başlatmış. Fakat önceden başlatınca Basri Hocam, bu sefer görülmüş ki insanlar zaten mahmur bir şekilde sahur yapıyorlar, yarı uykulu yarı uyanık. Dolayısıyla ezanla birlikte hemen namazımı kılayım ve ben yatayım moduna geçmek istiyorlar. Böyle olunca da oruca erken başlamak mümkün. Yani oruçta sıkıntı geç başlamamak.
Evet.
Yani erken başlayabilirsin oruca. Fakat namazda, namazı vaktinde kılman lazım. Vakti girdikten sonra 10 dakika, 20 dakika, yarım saat vakti çıkmadan tehir edebilirsin. Ama vakit girmeden namazı kılamazsın. Bu sıkıntıyı gördüklerinden dolayı 1980'li yılların başında demişler ki biz orucu sağlama alalım derken namaz tehlikeye giriyor. Binaenaleyh bundan sonra biz ezanı tam hesapladığımız vakitte okuyalım demişler. Şimdi bugüne geldiğimizde memleketimizde bir takım gruplar, kimileri diyor ki efendim eski ihtiyat vaktini tekrar getirmek lazım. Binaenaleyh 4'ü 10 geçe değil de takvimde imsak vakti olarak İstanbul için 5.50'nin konulması uygun, 3.50'nin konulması uygundur. Bir diğerleri de diyorlar ki efendim erken oruca başlamış oluyoruz. Binaenaleyh bu vaktin daha ileriye götürülmesi lazım. Şimdi usulü fıkıh açısından, yani fıkıh metodolojisi açısından ortada bir ihtilaf var. Haklıdırlar veya haksızdırlar. Bu gibi durumlarda yapılması gereken nedir? Müslümanların söz birliği ettiği bir otoriteleri varsa ona tabi olmaktır. Binaenaleyh memleketimizde bütün Türkiye'de yaşayan Müslümanların sözünü dinlediği, itimat ettiği, güvendiği bir Diyanet İşleri Başkanlığımız bulunuyor. Bu başkanlığın yapmış olduğu hesaplara, ki bu hesapları kendileri yapmış değiller, alimlerle beraber, uzmanlarla beraber oturulmuş ve bu hesaplamalar yapılmış. Bunların bu hesaplamalarına itimat etmek, güvenmek gerekiyor. Ama siz nasıl yapıyorsunuz diye soracak olursanız, ben acizane ezanla beraber orucuma başlıyorum. Yani ezan Allahu Ekber dediğimi kesiyorum, artık bir şey yemeyi içmeyi bırakıyorum. Ondan sonra da Allah kabul etsin, becerebilirsem bir cüz Kur'an-ı Kerim'imi okumaya çalışıyorum. Ondan sonra namazımı kılıyorum. Böylelikle sabah namazında ne kadar geciktirebilirsek o kadar Hanefi mezhebi açısından faziletli olduğu için bu tür ihtilaflardan da kurtulmuş olacağımızdan bunu, namazı olabildiğince geç, imsakı yani oruçla ilgili olan kısmı da olabildiğince erken yapmaya gayret etmek en uygun olandır diye düşünüyorum. Değerli hocam, bir başka husus da Allah bize dini üzerinde tartışalım, o öyle miydi, bu böyle miydi diye bir kavga konusu yapalım diye göndermedi. Cenab-ı Allah bize bu dini elimizden geldiği kadar samimi bir şekilde yaşamak için gönderdi. Binaenaleyh bu noktada biz dinimizi samimi bir şekilde yaşamaya gayret edelim. Ha, biri öyle yapıyormuş, Allah kabul etsin. Biri böyle yapıyormuş, Allah kabul etsin. Cenab-ı Allah tuttuğumuz, tutacağımız oruçları, kıldığımız, kılacağımız namazları en güzel şekilde kabul eylesin.
Bir de dinleyicimizin teravih namazı sünnet-i müekkede midir sorusu vardı hocam.
Evet, şimdi sünnet nedir ifadesi önemli. Sünnet, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yaptığı, söylediği, yanında yapıldığında onayladığı eylemlerin tamamına verilen addır. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam eğer bir namazı kılmışsa, onu bizim kılmamız bu yönüyle sünnettir. Kılın diye buyurmuşsa sünnettir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın huzurunda kılınmış, Efendimiz de onaylamış. Ya bununla ilgili birçok mesela misal söylemek mümkün. Namaz olarak değilse de işte ezanda mesela as-salatu hayrun minen nevm demiş Hazreti Bilal Efendimiz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da ne güzel oldu malinde bir ifade kullanmış. Demek ki bundan sonra sabah ezanlarında bu ibareyi okumak, söylemek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın onayıyla, takririyle sünnet haline gelmiş oldu. Eğer Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir şeyi hiç aksatmadan yapmışsa ve bu bana farz size değildir diye de bir ifade kullanmamışsa, bunu bizim farz olarak, vacip olarak telakki ettiğimizi hepimiz biliyoruz. Ama bazen yapmış, bazen bırakmışsa, genelde yapmışsa buna sünnet-i müekkede diyoruz. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ısrarla yapmaya çalıştığı bir sünnet diyoruz. Bir de sünnet-i gayrimüekkede var. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın zaman zaman yaptığı sünnetlerdir. Mamafi bizim için bunların hepsi uyulması gereken şeylerdir. Değerli hocam, Cenab-ı Allah "Ati'ullâhe ve ati'urrasûl" buyuruyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama itaat etmek, Cenab-ı Allah'a itaat etmenin bir parçası olarak kabul ediliyor. Allah'a itaat ediniz ve peygamberine itaat ediniz. İtaat etmek, yani söz dinlemek, sözü yerine getirmek hususunda alimlerimiz diyorlar ki, bir şey farz veya vacip veya sünnet diye ayırt edilmeksizin yerine getirilir. Yani yok, bunu peygamber farz olarak söyledi, bunu ben yaparım ama bunu sünnetmiş, bunu ben yapmam. Öyle bir itaat çeşidi yok. Peygamber sana neyi sünnet kılmışsa onu yapmaya mecburuz. Yine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yasakladığı şeyler. Efendim bu haramdır, bu mekruhtur, bu tenzihen mekruhtur, binaenaleyh bunda bir şey yoktur diye bir hafife almak da söz konusu olmaz. İtaat, emredileni mahiyetine bakmaksızın, onun vacipmiş, farzmış, sünnetmiş, müstahapmış diye bir ayrımına gitmeksizin olduğu gibi yerine getirmek, yasaklanılan, kaçındırılan, nehyedilen şeyleri de yine mahiyetine bakmaksızın, bu haramdır, mekruhtur, tenzihen mekruhtur demeksizin ondan kaçınmaktır. İtaat bunu gerektirir. Bu yönüyle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün sene boyunca gece namazı kılmış. Bu nokta önemli. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece namazı ona قُمِنْ لَيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا gecenin azı müstesna, geceyi kıyamda geçir, namazda geçir emri gereği farzdı. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece namazı onun özel bir durumu sebebiyle kendisine farz olan teheccüd namazı, gece kıyamı, gece namazı farz bir ibadetti. Ramazan'a özel Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yatsı namazından sonra kıldığı bir nafile namaz var. Bu nafile namaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam camide, mescitte, ki evi de hemen mescidin yanında biliyorsunuz. Nafile namazlarla ilgili aslı olan nafile namazların evde kılınmasıdır. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evlerinizi kabire çevirmeyin, evlerinizde de namaz kılınız buyuruyor. Nitekim ayeti kerimede de وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَ evlerinizi mescit haline getiriniz buyuruyor Cenab-ı Allah. Binaenaleyh evlerin de namaz mekanları olması, evlerde de özel bir mekanın, bir yerin namaz için tahsis edilmesi gerekiyor. Nafile namazlar imkan varsa evde kılınır. Fakat şimdi camiye gidiyoruz öğle namazını. Eğer evde sünneti kılayım da camiye gideyim desen, özellikle de memleketimizdeki durum açısından gittiğinde farzın da bitmiş olduğunu görebilirsin. Yani o kadar hızlı bir namaza karşı şey var, acele etme durumu var. Eğer namazdan sonra gideyim evde sünnetimi kılayım desen, yolda bin bir türlü meşgale ortaya çıkacak ve yine kişiyi alıkoyacak ise, o zaman caminin bir köşesinde biz sünnetlerimizi kılarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen camiye bitişik olması hasebiyle hane-i saadetleri, mübarek evleri, eşlerinin odaları sünnetlerini buralarda kılıyor, farza camiye çıkıyor. Farzdan sonra da yine sünnet için hane-i saadetlerine çekiliyor. Fakat Ramazan'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir iki camide nafile kılınca, yatsı namazından sonra namaz kılınca, sahabe-i kiram efendilerimiz de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i namaz kılarken görünce onun arkasına saf olarak düzülmeye başlamışlar. Böylelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç gece teravih namazı dediğimiz yatsı namazının hemen peşinden kılınan nafile namazı sahabe efendilerimizle beraber cemaatte kılmış. Sonra sayının arttığını görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine çekilmiş ve evinde kılmaya devam etmiş. Sahabe efendilerimiz de bu durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gördükleri için o uygulamaya devam etmişler. Evinde, camide kılmaya gayret göstermişler. Hazreti Ömer Efendimiz döneminde, Hazreti Ömer Efendimiz insanların ayrı ayrı kenarda köşede teravih kıldıklarını görünce yine istişare ederek bir arada cemaatle kılınmasının daha uygun olacağına karar vermişler. Şimdi sünnet dediğimiz, onu baştan bu yüzden açıklamaya çalıştım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ve Raşid halifelerimin sünnetine tabi olunuz diyor. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz eğer bir uygulamayı ümmeti Muhammed için uygun görmüşse, o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti olarak devam etmektedir. Bu yönüyle de Hazreti Ömer Efendimiz teravihi cemaatle kıldırmaya başlamıştır. Bu bizim adımıza sünnettir. Şimdi bunun müekket mi, gayri müekket mi olduğunu söyleyebilmek için bu izahatı yapma ihtiyacı vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazını kesintisiz yerine getirdiğini ve Ramazan'a mahsus olmak üzere de yatsıdan sonra bu namazı kıldığını biliyoruz. Daha sonra evinde kıldığını yine annelerimiz bizlere aktarıyorlar, rivayet ediyorlar. Bu yönüyle bu teravih namazının müekket kifai bir sünnet olduğunu söyleyebiliriz. Ne demek kifai sünnet? Yani bir mahallede, bir sokakta, bir mescitte kılınması diğer Müslümanlar üzerinden bu sünnetin yerine geldiği anlamına gelmektedir. Ama kimse kılmazsa Hazreti Peygamber Efendimizin bir sünnetini bütün bir mahalle, bütün bir semt terk ederse orada ciddi bir problemle karşılaşırız demektir. Bu yönüyle kardeşlerimiz imkanları nispetinde takatleri yettiğince teravih namazını kılmaya gayret etmeliler. Sayısına gelince Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ramazan gecelerinde kaç rekat namaz kıldı? Yani yatsı namazını kılıyoruz. İlk 4 sünneti var. Sonra 4 rekat farz kılıyoruz. 2 rekat da son sünnet kılıyoruz. Bunun haricinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz teravih namazını kaç kılmış? Genel kabul teravihi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 20 kıldığıdır. Ama bazı alimlerimiz diyorlar ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam yatsı namazından sonra 20 rekat kılmıştır. Yatsı namazından sonra sabah namazına kadar 20 rekat kılmıştır. Bunun 12 rekatı teheccüdtür. Geri kalan 8 rekatı teravihdir. Bu yönüyle eğer bazı kardeşlerimiz efendim ben 8 rekat kılayım ve 12 rekatta teheccüd kılayım derlerse bu da makbuldür. Allah kabul etsin. İmam Malik Hazretlerinden bir rivayete göre, Maliki mezhebinden bir rivayete göre 33 rekattır. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 rekat teravih kılmıştır. Efendim 10 rekat veya 12 rekat teheccüd kılmıştır. Bir de vitir vardır. Bununla beraber 33 etmektedir. Burada özetle şunu söylemek isterim ki Basri Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan ayının gündüzünü oruçla, gecesini kıyamla, namazla geçirir, Allah'a iman eder ve ücretini Cenab-ı Allah'tan bekleyerek bunu yaparsa Ramazan bittiğinde anasından doğduğu gibi bağışlanır, tertemiz olmuş olur, 0 kilometre olmuş olur. Dolayısıyla asıl olan gündüzünü oruçlu geçirdiğimiz bu mübarek ayın gecesini de namazla geçirebilmektir. Namazı da aman efendim sayıyı tutturayım diye acele kılmak değil. Namazı namaz gibi kılmak gerekiyor. Cenab-ı Allah bizim kaç rekat kıldığımıza bakmıyor. Cenab-ı Allah bizim gönlümüze, kalbimize bakıyor. Ben senle beraberdim ey kulum, sen kiminleydin? Yoksa biz orada görüntü vermişiz, işte yatmışız, kalkmışız, 8 yapmışız, 12 yapmışız, 20 yapmışız. Ama akıl başka yerde, aman bir an önce bitirsin, hoca çok uzun okudu, kısa yok mu diye böyle namaz kılınacağına otur iki rekat adam gibi, namaz gibi bir namaz kılmaya çalış. Kendi adıma söylüyorum. Sizleri tenzih ederim. Dolayısıyla namazı namaz gibi kılmaya gayret etmek lazım.
Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Namaz, oruç, zekat gibi farzları yerine getiren bir Müslüman muttaki sayılır mı? Muttaki olmanın olmazsa olmaz şartları nelerdir?
Evet, muttaki olmak, takva sahibi olmak, Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasaklarından da uzak durmaya çalışmak. Takva tabi kök itibariyle korunmak anlamına geliyor. Kaçınmak, korunmak anlamına geliyor. Üzerimize giydiğimiz elbiseler de kışın bizi soğuktan koruyor. Yazında bizi sıcaktan muhafaza ediyor, koruyor. Bu yönüyle de Cenab-ı Allah sizi koruması için size hayvanlardan elbiseler verdik diyor. Ve burada bu ifadeyi takikum, yani sizi korur, takva olur size. Nitekim takviye diyoruz. Yani bir şeyi koruma, güçlendirme, destek anlamına da takviye diyoruz. Türkçemize de bir yönüyle geçmiş. Bu yönüyle kişinin Cenab-ı Allah'la olan irtibatını ifade ediyor. Yani ne kadar güçlü bir irtibatı varsa, Allah'la bağı varsa bir kimsenin, o kadar muttaki demektir. Takvanın da kendi içerisinde derecelerini alimlerimiz zikrediyorlar. Birinci derecesi elbette inkardan, küfürden, şirkten gavurluktan korunmaktır. Kişinin Müslüman olmasıdır, mümin olmasıdır. Bu takvanın olmazsa olmaz basamağıdır. İkinci basamağı kişinin haramlardan uzak durmasıdır. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmasıdır. Efendim bir Müslüman mesela kesinlikle o malum hayvanın etini veya herhangi bir şeyini kullanmaz. Denilse ki işte şu yiyeceğin içerisinde o hayvandan bir şey var. Dikkat ederseniz ağzımıza almaya bile içtinab ederiz o kelimeyi. Bu da işte bir Müslüman şarap içmez, bir Müslüman kötülük yapmaz, bir Müslüman gıybet yapmaz. Bunlar haram şeyler. Bu haramlardan kaçınmak da takvanın bir aşamasıdır, bir basamağıdır. Üçüncü derece takva şüpheli şeylerden uzak durmaktır. Ne demek şüpheli şeylerden uzak durmak? İşte ilk başta sordunuz sabah namazının vakti ne zaman giriyor? Dedik ki işte Diyanetimiz söz gelimi mesela saat 4'te imsak olur diyor. İmsak olur demek orucu bırak namazı kılabilirsin anlamına geliyor. Bazıları da diyor ki diyelim işte memleketimizde de var 4'ü 20 geçe efendim imsak olur. Burada şüpheliden kaçınmanın anlamı ne? Basri Hocam, sen 4'te oruca başla ama namazı kılmaya sıra geldiğinde 4'ü 20 geçe namazı kıl. 4.30'da namazını kıl. Niye? Bir alim öyle demiş, bir alim böyle demiş. İşte mesela bazı deniz mahsulleri var. Bunlar ihtilaflı. Bazı alimlerimiz demişler ki denizden ne çıkarsa çıksın ben yerim. Bazıları da demiş ki hayır, bunlar işte bir takım hayvanlar var. Bu hayvanların yenilmesi haramdır demişler. Ne oldu? Şüpheli hale geldi. Binaenaleyh takvanın bu üçüncü basamağı derecesi bu şüpheli şeylerden de uzak durmaktır. Yine mesela mezheplerimiz var. 4 tane hak mezhebimiz var. Mesela bir mesele abdesti bozar mı bozmaz mı? Şimdi Ramazan-ı Şerif ayındayız. Bir mesele orucu bozar mı bozmaz mı? Alimlerimiz ihtilaf etmişler. Şüphelilerden kaçınan Müslüman ne yapar? Eğer bir kimse bozar demişse ondan da uzak durur. Şüpheli şey bu. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de El halalu beyinun vel haramu beyinun ve beynehuma umurun müştebihatun. Haram açık, yani haram dediğimiz ihtilafın olmadığı, herkesin kesin olarak bildiği şeyler. Bir de helal, o da açık. Yani herkes bunun helal olduğunu biliyor. Arada bir de şüpheli şeyler var. Haram mı, değil mi? Helal mi, değil mi? Bu gibi noktalarda diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim şüphelilerden uzak durursa o zaman dinini ve namusunu muhafaza etmiş olur. Şüpheli şeylerden uzak durmak gerekir. Bu yönüyle de takvanın üçüncü mertebesi bu şüpheli şeylerden. Ne demek şüpheli? Tekrar ifade edeyim. Bir hocaya sordum olur dedi, öbürüne sordum olmaz dedi. Mümkünse bundan kaçınmak lazım. Ama bir de var ki mesela birini yapman lazım yani. Çare yok. Hayat devam ediyor. Bu gibi durumlarda da elbette en takvaya uygun olanını yapmaya gayret etmek lazım. Dördüncü basamağı var bir de takvanın. O belki daha fazla takva denildiğinde akla geliyor. Bu da helal dairesinde olan şeyleri de bir yönüyle terk edip haramla aramıza mesafe koymaktır. Yani diyelim ki bir düşman ülke ile sınırımız var. Sınırın 0 kilometresi haram noktasıdır. Mayınlı arazi, yani biliyorsunuz bir 300-500 metre kalana kadar bir mayınlı arazi koyarlar. Oraya da şüpheliler diyebiliriz. Bir de sivillerin geçişine müsaade edilmeyen askeri kapalı bir alan vardır. Orası aslında yani tehlikeli bir bölge değil ama ne olur ne olmaz belki bir tehlike olabilir diye orayı da kapatırlar. İşte helal daireden de bir şeyleri belki şüpheliye düşerim diye kaçmaktır. Mesela mübareğin biri bir yere misafirliğe gitmiş, yemek koymuşlar önüne. Ben yemeyeyim evladım demiş. Efendim demişler, çekinmenizin sebebi ne bu? Çok özenle aldım ben, helaldir, şüpheli değildir filan feşmekan. Evladım demiş, öyle ama demiş, pişiren bunu sinirli pişirdi demiş. Yani helal mi? Helal. Yani senin benim yememde, en azından benim yememde bir problem yok. Ama işte takva derecesi ne kadar yüksekse bir insanda, oraya da belki bir kul hakkı geçer. Şimdi eve misafiri götürüyorsun Basri Hocam.
Evet.
Sen çok misafir seviyorsun. Ama yemeği hazırlayan, sofrayı hazırlayan, silen, kaldıran evde hanım. Eğer onun gönlünü yapmadan götürmüşsen, şimdi de sırası mıydı? Bunu da nereden getirdin diye eğer böyle gönül koyarak yapıyorsa orada bir hak geçiyor tabii. Binaenaleyh buna da dikkat etmek lazım. Bu zat da bakmış ki burada bir kul hakkı var. Bunu ben yemeyeyim demiş. Şimdi takva kısaca bu 4 dereceyle, mertebeyle anlatılıyor. Ayet-i Kerime'ye baktığımızda Cenab-ı Allah muttaki kullarını veya veli kullarını, Allah dost edindiği kullarını, şimdi velayet de şöyle iki anlama geliyor. Bir kişi kendisini Allah'a dost olarak biliyor. Yani ben diyor Rabbimi dost edindim diyor. Bir de Allah'ın bir kulunu dost edinmesi. Bu yönüyle ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Allah birini dost edindi mi onlara korku yoktur. Onlar hüzün, keder nedir onu da bilmezler. Peki kim bunlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun. İman edenler ve takva sahibi olanlardır. Yani hassas bir şekilde dini yaşayanlardır. Bir gün Ebu Hureyre Hazretlerine sormuşlar. Takva nedir diye. O da dikenli bir yolda yürüdün mü demiş. Evet demiş. Dikenli yolda yürüdüğünde ne yaptın demiş. Diken gördüğümde çalıyı dolaştım demiş. İşte eteğimi çektim. Ha işte demiş. Takva hayatı bu kıvamda yaşamaktır. Hani harama bulaşmayayım. Şüpheliye bulaşmayayım. Kimsenin hakkını gasp etmeyeyim. Kimsenin hakkını üzerime geçirmeyeyim diye titiz bir şekilde yaşamaktır. Evet.
Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Efendim, başka bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Selamünaleyküm hocam. Benim diş etlerimde sorun var. Her sabah uykudan kalktığımda tükürüğümü sarı olarak geliyor. Haliyle uykuda ve uykudan kalkınca istemsizce bazen de yanlışlıkla yutuyorum. Midemde bunu hissediyorum. Oruca zararı var mıdır?
Şimdi Cenab-ı Allah bizi gücümüzün yettiğiyle sorumlu kılmıştır. Gücümüzün yetmediği yerlerde sorumlu değiliz. Fakat gücümüzün yettiğini yapmaya da mecburuz. Binaenaleyh bir kimsenin eğer bir sağlık problemi varsa, efendim diyelim ki diş etlerinde problem var. Öncelikli olarak bunun tedavisi cihetine gidecek. Mesela düzenli bir şekilde mısvak kullanacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günde 7-8 defa mısvak kullandığını en az asgari olarak rivayetlerden görüyoruz. Sabah uykudan uyanır uyanmaz mısvak kullanıyor, abdeste mısvak kullanıyor, namaza başlamadan mısvak kullanıyor, yatarken mısvak kullanıyor. Sadece namazdaki mısvaklarını düşünecek olsak, işte 6 defa farz namaz, vitir namazını da kattık mı 6 defa farz namaz kılıyor ve işte nafileler de söz konusu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir dişçi abimizin ifadesiyle günde 30'un üzerinde dişini fırçaladığı bu rivayetlerden anlaşılıyor. Yani mısvak kullandığı. Şimdi bugünkü eğer şeyleri kullanacak olursak fırçaları o kadar bir fırçalamaya dişler dayanmaz. Ama mısvak çok nahif bir yapısı olduğu için, dişleri beslediği için de aynı zamanda da birçok faydayı barındırdığı için kullanılabilir. Binaenaleyh öncelikle bu kardeşimize tedavi olmasını tembih ederiz. Bu gücümüzün yettiği alana giriyor çünkü. Mısvak kullanmasını tembih ederiz. Fakat mısvak kullanıyorum yine oluyor. Alimlerimiz diyorlar ki tükürüğün içerisinde eğer birkaç damla işte bu diş etinden gelen bir kan, işte sarı diyor mesela kardeşimiz. Bu sarı kan anlamına gelmez. Yani kan kırmızı bir şekilde görülmediği sürece bu kan olarak kabul edilmiyor. Eğer tükürüğün içerisinde %10, %20, %30 hatta %40 miktarında bu tür bir kırmızı kan olmuş olsa bunu yutmasıyla kişi orucu kaybetmiş, orucunu bozmuş olmaz. Binaenaleyh öncelikli olarak kendisini bu yönüyle bir kontrole alacak kardeşimiz. Düzenli olarak dişlerini fırçalayacak, düzenli olarak mısvak kullanacak. Niye bunun ikisini beraber söylüyorum? Yani ben dişlerimi fırçalıyorum kardeşim deyip de mısvağı bir kenara bırakmak doğru bir şey değil. Hem dişlerimizi fırçalamak lazım hem de mısvak kullanmak lazım. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz mısvakla ilgili ağzı temizler, Rabbi memnun eder, Allah'ım memnun eder buyurmaktadır. Bunu ihmal etmemek gerekir. Bundan sonra da dişi kanamış, tükürüğüne bulaşmış, bunu yutmuş. Her defasında tükürüğümde benim ne var diye sonra şey yapacak hali yok. Ama bu tür şeylerde ağırlıklı olan tükürük olduğu için bunun abdesti,
orucu
bozmayacağını söyleyebiliriz. Allahu alem. Evet.
Sayın hocam, haram ve helalleri fıkıh ilminin konusu olarak biliyoruz. Gıybet etmek haram olduğu halde bildiğim kadarıyla fıkhın değil de ahlakın konusudur. Bunu açıklayabilir misiniz? Diye soruyor bir dinleyicimiz.
Evet. Şimdi tabii fıkıh nedir ifadesi burada önemli. Bundan sebep meşhur alimimiz Hüccetül İslam diye anılan, yani İslam'ın hücceti, delili ünvanına, lakabına sahip olan Muhammed el-Gazali Hazretleri İhya-u Ulumiddin diye bir eser yazmış. Burada İslam'ın her yönünü anlatmaya gayret etmiş. Çok önemli bir eser. Bir başucu kitabı her Müslüman için. Dolayısıyla benim acizane kardeşlerime tavsiyem, görüyorum yer yer bazı hocalarımız İhya-u Ulumiddin dersleri yapıyorlar. Herkes kendine böyle bir ders bulmalı. Bu derslere muhakkak surette katılmalı. Eğer bulamıyorsa da etrafında itibar ettiği, güvendiği hocalarla, ilim adamlarıyla bir halka oluşturmalı. Beşerli, onarlı ihya grupları yapmak gerekiyor. Şimdi fıkıh ifadesini İhya-u Ulumiddin'de İmam Gazali Hazretleri şöyle anlatıyor. Fıkıh nedir? Çok önemli bir nokta bu. Belki biraz uzayacak ama ilmin faziletinden bahsederken ilmin faziletine dair ayetleri, hadisleri zikrediyor. Bir hadisi şerifte de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kime hayır murad etmişse onu dinde fakih kılar. Bunun anlamı ne? Yani fakihler, fıkıh ilmiyle meşgul olanlar ümmetin hayırlı insanlarıdır. Erdemli insanlarıdır, güzel insanlarıdır. İmam Gazali Hazretleri bu hadisi zikrettikten sonra şöyle bir ifade kullanır. Kardeşim der, zamanımızın fıkıh hocalarına bakarak, zamanımız dediği 1000 sene öncesi.
Evet, 1000 sene
10 öncesi. 10 asır öncesinden bahsediyor. Çünkü İmam Gazali 505'te vefat etmiş Hicri. Bundan 10-15 sene önce eseri yazdığını biliyoruz. Yani Hicri 5. asırın sonlarına doğru İhya-u Ulumiddin eseri son çeyreğinde yazılmış. Şimdi 15. Hicri asırdayız. Yani 10 asır öncesinden bahsediyor. Diyor ki zamanımızın fıkıh hocalarına bakarak bunlar mı ümmetin hayırlıları diyerek kalkıp da böyle bir hadis olmaz deme diyor. bugün deniyor ya işte adam anlayamadığı bir hadisi. Yok kardeşim benim peygamberim böyle bir hadis söylememiştir. Ya senin peygamberin neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini senin üzerinden mi tespit ediyor? Yani sen peygamberin sözlerinde kendine göre bir seçmece yapabiliyor musun? Yani bu benim peygamberime uyar, bu benim peygamberime uymaz. Böyle bir kriter var mı? Binaenaleyh sakın diyor bu hadisle ilgili böyle bir şüpheye, tereddüte girmeyin diyor. Çünkü diyor fıkıh sizin zannettiğiniz gibi, yani diyor ya kardeşimiz helali haramı bilmektir filan. Sizin zannettiğiniz gibi sabah namazı iki rekattır, farzından önce iki rekat sünnet vardır, öğle namazı on rekattır, ilk sünneti dört rekattır, sonra farzı dört rekattır. Fıkıh bu değildir diyor. Nedir fıkıh? Aynen ifadesi şöyle. En ya'lemel mer'u ennel ahirete hayrun minel ula. Fakih olmanın diyor, fıkıh alimi olmanın asgari mertebesi, basamağı kişinin ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmesidir. Yani ahiret gözlüğü takmasıdır. Ahirette Allah'ın huzurunda hesap vereceğini unutmadan düşünmesi, konuşması ve söylemesidir. Binaenaleyh asıl fıkıh diyor İmam Gazali Hazretleri ahirete yatırım yapmaktır, çalışmaktır. Şimdi böyle olunca fıkıh dini ilgilendiren Allah'ın huzurunda hesap vereceğimiz her şeyi içine almaktadır. Nitekim hadiste geçen fıkhın anlamı da budur. Yani dini iyi kavramak ve bilmek demektir. Allah bize gıybet ettiğimizi soracak mı? Soracak.
Soracak tabii.
O zaman fıkıh bunu bilmektir. Neyin gıybet olduğunu bilmektir. Şimdi mesela enteresan bir şey söyleyeyim size. Gıybet nedir?
Gıybet bir kişinin hoşlanmadığı bir şeyi arkasından konuşmak.
Arkasından konuşmak.
Evet, arkasından konuşmak.
Diyorlar ki sahabe efendilerimiz, ya Resulallah bu konuştuğumuz şey adamın yaptığı bir şeyse gıybet odur diyor. Eğer yapmadığı bir şeyi söylerseniz o iftira olur diyor. Şimdi bakın neyin gıybet, neyin gıybet olmadığını biz fıkıhtan öğreniyoruz. Kaldı ki mesela bir kızcağız size geldi, dedi ki Basri hocam dedi, filan bana talip oldu. Veya kızın babası dedi ki Basri hocam filan delikanlı sizin talebelerinizden biri bizim kıza Kerime'ye talip oldu. Siz bu delikanlı ile ilgili bize ne söyleyebilirsiniz? Ne yapacaksın? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Fatıma adında, Fatıma binti Kays eğer yanlış hatırlamıyorsam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, diyor ki ya Resulallah diyor, bana diyor talipliler var diyor. Yani evlenmek için geldiler diyor, filan diyor bana talip oldu diyor, filan talip oldu diyor. Efendimiz diyor ki biriyle ilgili, o diyor sa'lukun diyor, fakirdir diyor. Öbür sahabiyle ilgili de o da diyor eli sopalıdır diyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinin arkasından fakirdir diyor, öbürünün arkasından eli sopalıdır diyor, gıybet mi ediyor? Gıybet nedir? Birine borç vereceksin. Ya bu adam borcuna sadık mı değil midir diye onu tanıyan birine soruyorsun. O sana ya kardeşim buna borç verirken dikkat et, gelmeyebilir dediğinde gıybet etmiş mi olur? Dolayısıyla bütün bunların hükümlerini, detaylarını biz fıkıh üzerinden biliyoruz. Bu yönüyle de bir şeyin ahlak olması, o şeyin fıkıh olmasına mani değil. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Evet. Bu açıdan ilk dönemde özellikle de fıkıh bir bütün olarak görülmüş. Bütün dini iyi kavrama noktasında her şey fıkha dahil edilmiş. Nitekim Ebu Hanife Hazretleri'nin Fıkhul Ekber adında bir eser dikta ettirdiği, imla ettirdiği rivayet edilir. Fıkhul Ekber yani inanç meselelerini ele aldığı. Fıkhul Asgar ibadet meselelerinin ele alındığı. Bir farklı tasnife göre de fıkhı zahir yani görünen organlarımızın fıkhı, bir de fıkhı batın var. Yani kalp fıkhı. İşte gıybettir vesairedir filan. Belki o fıkhı çerçevesine girebilir. Binaenaleyh her şey bu yönüyle haram ve helal dairesinde olan her şey insan eylemine konu olan. Burası önemli bakın. İnsan eylemine konu olan. Eylem nedir? Bazen eylemsizlik de bir eylem olabiliyor.
Evet.
Yani mesela bir kedi, bir hayvancağız kuyuya düşmüş. Orada çırpınıyor. Sen de seyrediyorsun. İmkanın var, kurtarmıyorsun. Ben bir şey yapmadım ki, benim bir eylemim yok. Senin eylemsizliğin en vahim eylem haline gelmiş. Bu günah değil mi? Günah. Bunun fıkıhtaki karşılığı ne? Onu da fıkıh söylemiş. Dolayısıyla bu yönüyle insan eylemine konu olan her şey fıkhın alanına girmektedir. Cenab-ı Allah her türlü kötülüklerden bizleri muhafaza buyursun.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.